Ayrım 50, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 520. Bölümün kapısında bekleyen üniformalılar Erwin'e yolu tarif ettiler. Gaheli 3. kata yerleştirmişlerdi. Erwin merdivene yöneldi. Tüm binaya bir uğultu hakimdi. Deliler fısıldaşıyorlardı. Hasta bakıcılar onların yanlarında bekliyorlardı. Yüzlerinden korku ve üzüntü okunuyordu. Meslektaşlarından biri ölmüştü. Buradan olmayan bir kaçık tarafından öldürülmüştü. Saint-Anne bu uykusuz geceyi uzun süre unutamayacaktı. 3. kat, bir başka kontrol noktası. Birileri Erwin'a eşlik etti. Tavan ışıkları yakılmıştı. Soluk renkli duvarlar ayna gibi parlıyordu. Her yere saldırgan, müstehcen bir hüzün egemendi. Erwin henüz Jacques Sargent'ı düşünmemişti. Bunu da üstlenmesi gerekecekti. En ufak bir meşruiyeti olmadan genç bir polisi kız kardeşinin kapısının önünde dikmişti. Pernod'un bedeninde bulunan saç ve tırnak analizlerine göre Gael'in korunması gerektiğini ileri sürebilirdi. Tabii bunun için sonuç saatlerini değiştirmesi gerekirdi. Her halükarda 27 yaşındaki bir adamın ölümünden sorumluydu. Cenaze törenini, anne babasını, ölümünden sonra takılan madalyayı düşündü. 322 numaralı odanın kapısını vurdu. Cevabı beklemeden içeri girdi ve çarşafsız bir yatağın üstünde sigara içen kız kardeşini gördü. Ayaklarında kırılganlığını daha da belirginleştiren babetler olduğunu fark etti. İçinden ona sımsıkı sarılmak geldi ama Morvanlarda böyle bir şey yapılmazdı. Eğer bir intihar girişimi veya ölümcül bir saldırıdan sonra çok sevdiği kız kardeşine şefkatini gösteremiyorsa bu lanetli klanda ne zaman sevgi tomurcukları yeşerirdi? Son derece gergin bir halde yaklaştı ve sanki kimlikleriniz der gibi emredici bir tonda sadece nasılsın diye sormakla yetindi. Gael başını kaldırdı, iki gözü iki çeşme ağlıyordu. Sarıl bana diye mırıldandı. Erwin diz çöktü ve yavaşça ona sarıldı. En ufak bir baskıda kırılacak çaplak bir porselenmiş gibi. Bu şekilde kaç saniye geçti bilmiyordu. Tek bildiği ilk kez tenlerinin artık bir zırh gibi olmadığıydı. Uzun bir sürenin sonunda Erwin ayağa kalktı ve pencerenin önünde dikildi. Yeniden bir sopa gibi katıydı. Sert polisin geri dönüşü, ya böyle yapacaktı ya da sabaha kadar ağlayacaklardı. ''Nasıl oldu?''
''Bilmiyorum'' dedi Gael, bir öncekinin ateşiyle yeni bir sigara yakarken. İzmariti yere attı ve ayağıyla ezdi. Linolyum yer döşemesi sigara izmaritleriyle dolmuştu. Sonunda hikayesini anlattı. Lateks tulumlu bir katilin gerçek bir katliama giriştiği, uyanıkken gördüğü bir tür kabus. Kendisi Via du Bel Air'de vampirler balosundayken bu olayın meydana gelmesine inanamıyordu Erwin. Akıl almaz bir eş zamanlılık. İfadesiz bir ses tonuyla Gael gerçeküstü bir açıklamada bulundu. ''Bu tulumlara zentai deniyor. Başlığın görünür hiçbir deliği yok. İlmikler görmeyi ve nefes almayı sağlıyor ama bozuk bir şekilde.'' Erwin'in gözünün önünde Lartigues'in evindeki insan organlar geldi. ''Vora Refidia, atölyenin duvarlarında birkaç saat önce gördüğü fotoğrafları hatırlardı. Resimlerden birinde bir surata tamamen deri giydirilmişti. Her şey bağlantılı.'' ''Sen daha önce bu tür şeyler giydin mi?''
''Sus, bunu öğrenmek için biraz dışarı çıkman yeterli.''
Gael hikayesini tabak asansörüyle kaçışını anlatarak bitirdi. Erwin dikkatini toplamakta zorlanıyordu. Her şey ona tersten işliyormuş gibi geliyordu. Kız kardeşi sigaranın dumanını dışarı üflemiyor, sanki onu yutuyordu. Sözcükler ağzından çıkmıyor, boğazının derinliklerine iniyordu. Eliyle gözlerini ovaladı ve bu halüsinasyonu uzaklaştırdı. Sigarasından çektiği iki nefes arasında Gael sırıttı. İnsan kendini bir garın sigara odasında sanabilirdi. Erwin kız kardeşinin ne kadar şanslı olduğunun farkına vardığından emin değildi. Tam bir mucizeydi. 24 saat içinde ikinci mucize.
''Bu herif kim?'' diye sordu Gael birden ciddi bir tavır takınarak.
''Bunu söylemek için çok erken.''
''Bana öfkeliydi.''
Ona gerçeği söyleme konusunda tereddüt etti. ''Bütün medyanın bahsettiği katil olduğunu düşünüyorum.''
''Şu çivili katil mi?''
''Evet o.''
''Bunu babamın Afrika'da yakaladığı o katille bir ilgisi var mı?''
''Aynısı.''
''O ölmedi mi?''
''Öldü ama bu herif de onunla aynı yöntemi kullanarak öldürüyor.
Bir tür reenkarnasyon gibi. Soruşturmayı ben yürütüyorum.
Elinde ipucu var mı?
Kahretsin yok. Dava ellerimin arasından kayıp gidiyor.
Öfkesini neden benden çıkarıyor?
Babamdan intikam almaya çalışıyor.
İlk katil yüzünden mi?
Onun gibi bir şey, evet.
Peki babam bu konuda ne diyor?
Herifin çok daha büyük bir intikamın parçası olduğunu düşünüyor. Tanrı'nın kırbacı misali. Babamı bilirsin. Gael sigarasının korlaşmış ucuna bakarak gülümsedi.
Demek nihayet günahlarının bedelini ödeyecek ha?
Irvin onu yanağından öptü. Gael'in yanakları cayır cayır yanıyordu. Öder veya ödemez, hiç umurumda değil. Ama senin gibi bir masumun bunun ceremesini çekmesini istemiyorum.
Ben masum değilim.
Irvin kız kardeşini yeniden öptü. Sanki bir daha asla vazgeçemeyeceği unutulmuş bir zevki yeniden hatırlıyordu. Yarın sabah gelirim.
Buradan çekip gitmek istiyorum.
Ne yapabileceğimize bakarız. Şimdilik sen biraz uyumaya çalış. Koridorda cep telefonu titreşti.
O Peter Bulvarı'ndaki adli polisle konuştum diye açıkladı Kripo. Bizim adam olma ihtimali yüksek tuhaf bir herif yakalamışlar. İnanılmaz bir rastlantı. Sen ana dönerlerken August Blanqui Bulgarı'nda herifle karşılaşmışlar.
Neden bizim adam olduğunu düşünüyorlar?
Adamın üstünde lateks bir tulum varmış, her yeri delikmiş ve...
10 saniye içinde aşağıdayım, senin arabanı alırız.
114. Bölüm.
İzin verirseniz size Doktor Erve Balaga'yı tanıştırayım diye lafa girdi Başkomiser Amarson. Pilot montu giymiş ortalama bir polis olan Amarson, şüpheliyle yüzleşmeden önce onları odasında konuk etmek istemişti. Yanında sarsak bir punkçıyı andıran kara çerçeveli gözlük takmış ve eski bir motosikletçi ceketi giymiş 50'li yaşlarda biri vardı. Sorgulanacak adamın bazı özelliklerini göz önünde bulundurarak acilen bu vücut sanatı uzmanını çağırdım. Irvin ile Kripo birbirlerine baktılar. Gece başka güzel sürprizler de vaat ediyordu anlaşılan.
Daha önce de bir davada onunla çalıştım ve kendi uzmanlık alanındaki bilgilerini değerlendirme şansı buldum diye devam etti adli polis. Şüpheliyi gördü ve
bizden önce mi?
Onunla konuşmadı. Sadece sıradan bir tıbbi muayeneydi.
Punkçıya döndü. Buyurun doktor.
Balaga'nın elinde üstüne bir şeyler karaladığı bir kağıt vardı. Gözlüğünü düzeltti ve yaşlanmaya başlamış bir rock eleştirmeninin monoton sesiyle konuşmaya başladı.
Adam 1,87 m boyunda, yaklaşık 100 kilo. Bana sorarsanız bir okul vakası.
Ne okulu?
Balaga sustu ve Ervan'ı da bakışlarıyla da susturdu. Sözünü kesmemeleri gerekiyordu.
Vücut sanatı, vücut hackleme, transhümanizm, fetiş sadomazo sanat. Burada amaç hem vücudu süslemek hem de değiştirmektir. Onun vücudunda her boyda her şekilde 37 tane piercing saydım. Ayrıca alnının tam ortasına düşey bir çizgi halinde çakılmış bir dizi çivi ve sırtta da metal bir çıkıntı var.
Bir dakika diye kesti yeniden Ervin. Onu çıplak mı gördünüz?
Onu gözaltına aldık diye cevap verdi Amarson. Bunlar üst araması sırasında yapıldı.
Tüm bunlar yasa dışıydı. Polis üst arabası yapmak için uzmanını beklemişti. Neden?
Adam da ayrıca şakak altlarında tuhaf kabartılar oluşturan deri altı implantlar da var diye devam etti Balaga. Bunun yanı sıra kızgın demirle damgalama yöntemi kullanılarak yapılmış 40 kadar damga ve desendi. Kırmızı ve beyaz lensler takıyor ve dişleri de sivriltilmiş alaşımdan. Kulak memeleri titanyumdan silindirlerle deforme olmuş. En tuhafı da çatallı dili. Buna tank splitting deniyor. Vücut değiştirmelerde kullanılan bir tür süs. Erkeklik organı boyunca bir yarık görsem de şaşırmazdım. Ama şüpheli tamamen soyunmayı reddetti.
Gözaltına alınan bu herif doğrudan Lartigues'in gecesinden çıkmış gibiydi. Bu adam gerçekten de sen ana giren davetsiz misafir miydi? Gael sadece zentai tulum içinde atletik yapılı bir adam görmüştü.
Dövmeler?
Yok, ancak bunun geçerli bir sebebi var.
Nedir?
Adam siyah, hem de çok siyah.
Irvin Amarson'a sitem eder gibi baktı. Bu önemli olgudan ona bahsetmemişlerdi.
Uyruğu ne diye sordu başkomisere.
Nijeryalı.
Alkol testi yaptınız mı, kan aldınız mı?
Sadece alkol testi, temiz. Başka bir şey yapamadık. Habeas corpus başvurusu yaptı.
Dipnot.
1679 yılında İngiltere'de çıkarılmış bir yasa, hukukçular tarafından insan haklarının gelişiminde önemli bir aşama olarak gösterilir. Kabul edilen bu belgeyle idarenin tüm eylem ve işlemleri yargı denetimine tabi hale gelmiş, keyfi tutuklamalar yasaklanmış, tutuklanan kişinin 48 saat içerisinde yargıç önüne çıkarılması zorunluluğu getirilmiştir. Gözaltında mı değil mi? Durum bundan daha karmaşık. Polis masaya üstünde altın sarısı harflerle diplomatik pasaport yazan kırmızı bir pasaport koydu. Adam Paris'teki Nijerya Büyükelçiliği'nde kültür ateşesi. Joseph Irisuanga, 48 yaşında, 16. bölgede Raymond Poincaré Caddesi'nde oturuyor. Bekar, en azından Fransa'da. Her şey kontrol edildi. Elimizde adamı suçlayacak hiçbir şey yok. Aslında yasaların dışına çıkan biziz. Avukatı birkaç dakikaya burada olur. Onu derhal serbest bıraktıracaktır.
Ya dokunulmazlığının kaldırılması?
Hangi sebeple?
Uyuşan bir sürü ipucu var ve...
Elimizde hiçbir şey yok, bunu siz de biliyorsunuz. Yapabileceğimiz tek şey avukatı buraya düşmeden onu bir kez daha sorgulamak. Bunu yapma hakkınız var. Sonuçta söz konusu olan sizin kız kardeşiniz. Size iyi şanslar diliyorum. Adam geldiğinden beri ağzını açmadı.
Irwin ayağa kalktı. Yeterince bilgi sahibi değilim. Mesela onu neden tutukladınız?
Uyuşturucu almış gibi bir hali vardı. Suni deriden tulumunun içinde sendeleyerek yürüyordu.
Bana lateks demişlerdi.
Ben de öyle demek istiyordum.
Daha fazlasını öğrenmeye çalışmadınız mı?
Bu saatte pek kolay değil. Ancak Nijerya'nın Paris'teki irtibat ajanını uyandırdık. Adam dehşete kapılmış gibiydi. Irisuanga ülkesinde çok önemli biriymiş.
Gerçekten elçilikle çalışıyor mu?
Özellikle de Sen sokağındaki bir sanat galerisinin sahibi.
Bir başka ortak nokta. Biraz şansı yaver giderse Irisuanga, Lartigues ile Redlish'e aşağı Kongo minkondilerini satan kişi de olabilirdi.
Bir başka dikkat çekici olgu da diye devam etti Amarson, kesinlikle göründüğünden daha uyanık birine benzemesi. Adam ülkesinde bir yıldızmış, olimpiyatlara katılmış eski bir atlet.
Hangi disiplin?
Koşu, ama hangi yarış türü anlamadım. 1984 Los Angeles oyunlarında ülkesine altın veya gümüş madalya kazandırmış.
Marsilya'da konteyner gemisine doğru son hızla koşan atlet, belki de mayombe heykelleri satan bir galeri, fetiş profili ve zentai tulumu. Gael'e yapılan saldırının ardından yaklaşık birkaç dakika sonra Sen An yakınlarında görülmesi. Irwin punkçı doktora döndü. Fetiş gecelerini biliyor musunuz?
Bu benim uzmanlık alanımın bir bölümü.
No limitlerden söz edildiğini duydunuz mu?
Bu ortamda çok revaçta. En çılgınlar bunun için bir araya gelirler.
Bu gece bir no limit vardı, bunu biliyor musunuz?
Doktor ile başkomiser birbirlerine kaçamak bir bakış attılar. Gurularının evinde hala devam eden bir no limit var. Ivo Lartigues, Port de Vincent yakınlarında.
Bu durumda Irisuanga belki de oraya gidiyordu diye karşılık verdi Amarson.
Onu durdurduğumuzda Place d'Italie'ye doğru yürüyordu.
Irwin gözlerini Balaga'dan ayırmıyordu. Lartigues, bu ismi biliyor musunuz?
Evet, bir heykeltıraş ve sizin de dediğiniz gibi bir guru, vücut değiştirme ortamında çok tanınmış biridir.
Sebastian Redlish?
Adını hiç duymadım.
Adamın yanına gitmeniz gerekiyor diye fısıldadı Amarson. Avukatı burada olunca biz...
Onu tek başıma sorgulayacağım diye uyardı Irwin. Ben işimi bitirmeden kimse o kahrolası odaya girmeyecek.
115. Bölüm. Joseph Irisuanga dünya üzerindeki tanıdık hiçbir şeye benzemiyordu. Şakaklarının hizasından yükselen deri altına yerleştirilmiş iki boynuz ve alnının tepesinden burun köküne kadar inen perçin çivilerinden oluşan bir çizgi. Kazınmış kaşlar, kırmızı göz bebekleri, silindirlerle genişletilmiş kulak memeleri. Tüm bunlar insanı tiksindiren veya güldüren yapay bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Irisuanga burada göstermek istediğinin tam tersini, gerçek özelliğini sergiliyordu. Et ile metal karışımı bir mutant. Irwin onun karşısına oturdu ve doğal görünmeye çalıştı.
Bu bir zentai mi diye sordu sakin bir tavırla.
Cevap yok.
Bu nefes almanızı zorlaştırmıyor mu?
Cevap yok. Irwin bir an adamın Fransızca anlamadığını düşündü.
Aslında şüphelinin konuşmak gibi bir niyeti yoktu. Avukatını beklemekle yetiniyor ve elleri ceplerinde, tabii tulumunda cep varsa, buradan çıkıp gitmeyi düşünüyordu. İri Suanga kahve kupasını aldı, karşılama komitesinin bir ikramı ve sanki Erwin'ı tokuşturacakmış gibi havaya kaldırdı. Lateksin altından sivriltilmiş tırnakları hissedilebiliyordu. Sen andaki yırtıcı rolü için mükemmel bir adaydı.
''Sizin kim olduğunuzu biliyorum.'' dedi sonunda Joseph İri Suanga.
Kuşkusuz bu konuşmaya bir davetti. ''Tanışıyor muyuz?''
''Ben sizi tanıyorum. Az önce siz de gecedeydiniz.''
''Siz de orada mıydınız?''
''Operadan gelir gibi bir halim mi var?''
Erwin böyle bir tipten bu vurdum duymazlığı, bu mizahı beklemiyordu. Joseph İri Suanga'nın hoş ve derinden gelen bir sesi vardı. Neredeyse aksansız, mükemmel bir Fransızca konuşuyordu. Heceleri sanki kadife kaplı gibiydi. Erwin adamın orada olduğunu, ispatlamaya çalıştığını hissetti.
''Bu gece çok kostüm vardı.'' ''Onların farklı evrenlere ait olduklarını biliyor musunuz?''
''Arkadaşlarım Lartigues ve Redlich'le bana açıkladılar, evet.''
''Tören üstadları.''
''Onları tanıyor musunuz?''
''Kan kardeşiyiz.''
''Lafın gelişi mi böyle söylediniz?''
''Hayır.''
Erwin yeniden polis tarzına döndü. ''Lartigues ile Redlich sizin saat 22 ile 1 arasında Via du Belair'de olduğunuza tanıklık edebilirler mi?''
''Sadece onlar değil, 30 kadar insan da bunu teyit edecektir.''
''Sorgulanmak üzere durdurulduğunuz sırada tam ters yöne doğru yürüyormuşsunuz. Nereye gidiyordunuz?'' Nijeryalı gülümsedi. Erwin gitgide mutanta alışıyordu.
''Beni neyle suçladığınızı tam olarak bilmiyorum ama elinizdeki tek ipucu yürüme yönümse yanlış yoldasınız.''
''Cevap verin.''
''Saat 1'de geceden ayrıldım.'' diye fısıldadı İri Suanga bıkkın bir ses tonuyla. Sult bulvarından bir taksiye bindim. Beni Glacier sokağının köşesine bıraktı.
Bana hala nereye gittiğinizi söylemediniz. Kimliğinize göre 16. bölgede oturuyorsunuz.
Bu cevapla yetinmeniz gerekecek. Bu olaya kimseyi bulaştırmayacağım.
Hangi şirket? Taksi?
Hiçbir fikrim yok. Araştırın. Benim gibi bir müşteriyi genellikle hatırlarlar.
7 Eylül Cuma'yı 8 Eylül'e bağlayan gece neredeydiniz?
Lagos'ta, Nijerya'da.
Paris'e ne zaman döndünüz?
Cumartesi saat 19'da.
Buna tanıklık edecek birileri var mı?
Ailem, bir sürü bakan, hava yolu şirketini arayın, vakit kaybettiğimizi düşünüyorum.
Erwin duymazdan geldi. Bir sanat galeriniz varmış.
Daha ziyade hissedar ve yöneticiyim.
Afrika sanatı konusunda uzman mısınız? Beliki ölümcül köpek dişlerini sergileyerek yeniden sırıttı. Kırmızı göz bebeklerinde bir lazer nişangahının duyarlılığı vardı.
''Bir zenci ülkesinden sadece heykelcikler getirebilir, öyle mi?''
''Düşünüyordum da.''
''Onyx galerisi, bugünlerde çok beğenilen bazı ressam ve fotoğrafçıların eserlerini sergiliyor ve onlar da Afrikalı değil.''
İri Suanga bir sabun gibi ellerinden kayıyordu. Görünüşüne rağmen, Redlich ve Lartigues'de olan bağına rağmen, suç mahallinin yakınlarında yakalanmasına rağmen, onu suçlamak ve alıkoymak için ellerinde hiçbir şey yoktu. ''Hangi dine mensupsunuz?''
''Lagos'ta bir Pentekost kilisesine bağlıyım.''
''Animist değil misiniz?''
''Bir klişe daha. Siz bir büyücü mü arıyorsunuz yoksa?''
''Lütfen.'' İri Suanga'nın sabrı tükeniyordu.
''Afrika'da herkes animisttir. Bu inancınızı değiştirin. Maki ormanı hep oradadır ve ruhlarla birlikte.''
''Yombe kültü size bir şey ifade ediyor mu?''
''Bu Kongo ile alakalı değil mi?''
İri Suanga alaycı bir şekilde bir anda Afrika aksalına döndü.
''Patron, arazi gerçekten benim ülkeme çok uzak.''
İri Suanga'nın dokunulmazlığı vardı. Kendisi de bunu biliyordu. ''Ne eğitim aldınız?''
''Oxford'da okudum.''
''Hangi bölüm?''
''İngiliz Edebiyatı ve Sanat Tarihi.''
''Tıp okumadınız mı?''
''Hayır.''
''Hiç cerrahi deneyiminiz olmadı mı? Hiç fetişist arkadaşlarınızı kesip doğramadınız mı?'' Erwin ayağa kalkmıştı. Yüz ifadesi hiç de hayırlı değildi. Kaybedeceğini bile bile mücadele ediyordu. Kuşkusuz bu onu son sorgulayışıydı. İri Suanga sakince ona bakıyordu. Ellerini masanın üstüne koymuştu. İki deri altı bileziği sanki kan dolaşımını sağlayan iki yuvarlak damar gibi cildinde kaygı verici kabartılar oluşturuyordu.
''Saçmalıklarınızdan bıktım.'' dedi adam bezgin bir sesle. ''Eğer çivi adam cinayetlerini bana yıkmak istiyorsanız başka bir şey bulmanız gerekecek.''
''Size ne cinayetlerden ne de çivi adamdan söz ettim.'' Nijeryalı buz gibi bir kahkaha attı.
''Demek kendimi ele verdim öyle mi? Basında çıkan yazılardan sonra, Lartigez'in atölyesindeki geceden sonra. Siz ne sanıyorsunuz? Düşünme kabiliyeti olmayan bir Afrikalı mı?''
Erwin kapıya doğru yürüdü ve sonuna kadar açtı. ''Serbestsiniz Bay Irisuanga.''
''Ben zaten serbestim.''
Koridorda Amarson kaygılı bir halde onu bekliyordu. ''Avukat burada.'' dedi alçak sesle. Irisuanga kapının eşiğinde onlara katıldı. Küçümseyen bakışlarla iki polisi tepeden tırnağa süzdü. Erwin mekanik bir hareketle elini cebine soktu ve cep telefonunu çıkardı. Mesajlarını kontrol etti. Levanten aramıştı. Erwin onu geri aradı.
''Tamam dedi uzman damdan düşer gibi. An Simoni'den 72. örnek alındı, farklı bir kan bulundu.''
''Tam olarak nerede?''
''Sol kulağın arkasında, tıpkı şampanyayla yapıldığı gibi.''
Dipnot: bir tür batıl inanç, uğur getirmesi için kulağın arkasına şampanya sürmeye dayanır. Acı dolu bir kahkaha attı.
''Kuşkusuz kendisine uğur getirsin diye.''
''Hangi grup?''
''Sıfır negatif. Şansımız var. Sıfır pozitif çıksaydı havamızı alırdık. Bu Ansimoni ile Ludovic Perno'nun grubu.''
''Bu grupla ilgili özel bir şey var mı?''
''Nadir bir kan grubu ama yine de bu milyonlarca şüpheli demek.''
''Afrika kökenlere özgü bir grup mu?''
''Sanmıyorum. Hayır, kontrol ederim.''
Koridorun sonunda Irisuanga avukatıyla konuşuyordu. O da Afrika kökenliydi. Bu adam müvekkillerini kurtarmak için karakola hırpani bir kılıkla gelen diğer avukatlara benzemiyordu. Herif Vogue Homme dergisinden fırlamış gibiydi. Sabahın üçünde. ''Bu örnekten bir karyotip çıkarabilir misin?''
''Yolda.''
''Ludovic Perno ile ilgili analizlere devam.''
''Şaka mı yapıyorsun?''
O sırada kırmızı göz bebekli adam başını çevirdi ve Erwin'a alaycı bir bakış attı. Üniformalı polisler geçip gittiler. Erwin emin değildi ama sanki mutant ona göz kırpmıştı.
''Son bir şey daha.'' dedi Levanten. ''Önemli bir şey değil ama elimizde bir sıfır negatif kan var.''
''Kimin?''
''Bizzat Thierry Farabon'un.''
Erwin akıl dışı korkulara boyun eğmek istemiyordu. Ölüler arasından geri dönen çivi adam.
''Farabo 2009'da yakıldı ve elimizde bu rolü üstlenecek milyonlarca aday var. Yeni bir şey bulursan beni ara.''
Kripo'yu bulmak için dışarı çıktı. Lavtacı kaldırımda sigarasını sorarken nöbetçilerle laflıyordu.
''Evet?'' diye sordu dalgın bir şekilde.
Yorgunluk her zamanki uyuşukluğunu iyice arttırmış gibiydi. ''Bana sorma, Lartigez ile Reddish'in tıbbi dosyalarında ne durumdasın?''
''Yarın elimizde olacağını düşünüyorum.''
''Bana Joseph Irisuanga'nın da tıbbi dosyası gerekiyor. Karakoldan sana onunla ilgili bilgileri verecekler. Sana önceden haber vereyim, bu iş biraz belalı. Herif Nijeryalı ve diplomatik dokunulmazlığı var.''
Kripo bu yeni zorluktan ürkmüşe benzemiyordu.
Sarma sigarasını dudaklarının arasına sıkıştırdı ve not defterini çıkardı.
''Aşı olup olmadığını da öğrenmek istiyor musun?''
''Diğer ikisiyle birlikte onun da kan grubunu da öğrenmek istiyorum. Doğumundan itibaren ne tür tedaviler görmüş, tamamını bilmek istiyorum.'' Erwin aklından bir türlü çıkaramıyordu. Ansimoni'nin cesedinde Farabo'nun kanı vardı. Bunun basit bir rastlantı olduğuna inanmak imkansızdı. Ama aynı zamanda mucize olarak da açıklanamazdı. ''Irisuanga'nın sen andaki herif olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu yardımcısı.
''Boş bir şeyin peşinden koşarken gerçeği gözden kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum.''
''Yani?''
''Bütün bu olayların arkasında Farabo var ve sadece model olarak da değil.''
''Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum.''
''Ben de anlamıyorum, inan.''
50. ayrımın sonu, sayfa 531.